Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür Suresinin 1 ila 8. ayetlerini Kur'an-ı Kerim karelerinden Minşavi'nin kıraatiyle dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. İran Radyo Podcast. Tevhid-i Mufazzal kitabı, İmam Sadık Aleyhisselam'ın hikmet, marifet ve yaratılış sırları konularındaki uzun hadisini içeren bir kitaptır. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, Tevhid-i Mufazzal isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bölümde Tevhid-i Mufazzal kitabına başvurarak hafıza ve konuşma gücü gibi insanın içsel güçleri ayrıca ilim ve bilgi üzerinde durmak istiyoruz. Tevhid-i Mufazzal kitabı İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın 4 oturumda Mufazzal'a dikte ettiği ve içinde insanın, canlıların ve göklerde ve yerde olan her şeyin yaratılışının harikalarını anlatarak bilge ve alim bir yaratıcının varlığını kanıtladığı değerli uzun bir hadistir. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Yüce ve kudretli Allah'ın insan vücuduna yerleştirdiği her bir güç, onun kudretinin bir göstergesi olmasının yanı sıra hikmetini de gösterir. Bu güçlerin varlığında Allah'ın hikmetini nasıl anlayabiliriz? Bu güçlerden herhangi birinin eksikliği, işleyişimizde büyük bir zayıflık ve eksiklik yarattığında, önemini ancak o zaman anlarız. İlim, bilgi, hafıza ve konuşma gücü de bu kategoridedir. İmam Sadık Aleyhisselam, Mufazzal'a sözlerinin hiç şüphesiz doktorların yazılarıyla aynı olmadığını hatırlatır. Çünkü doktorlar tıp biliminin ve vücut sağlığının ihtiyaç duyduğu şeyleri açıklamışlar. Ancak İmam Sadık Aleyhisselam onları dinin maslahatı ve ruhların sapkınlık hastalığından şifası içinde saklı olacak şekilde ifade etmiştir. İmam Sadık Aleyhisselam önceki bölümlerde ele aldığımız bedensel ve dışsal güçleri açıkladıktan sonra hafıza, konuşma ve akıl gücü hakkında konuşur. İnsanda var olan tüm durumlar Allah'tan bir nimettir ve zihnimizin idrak etmekten aciz kaldığı bir hikmeti vardır. Hafızanın karşısında yer alan unutma nimeti, varlığımızın boyutlarının bir parçasını açıkça oluşturan iki nimettir. Ancak belki de onlara dikkat etmiyoruz. İşte bu yüzden İmam Sadık aleyhisselam dikkatimizi bu iki nimete çekiyor ve Mufazzal'a şöyle buyuruyor. Görmüyor musun ki birbirine zıt olan hafıza ve unutma güçleri nasıl da her biri özel bir maslahat için insanın doğasında gizlenmiş ve her ikisinin varlığı da insan için zorunludur? Hafıza gücünü açıklarken dikkatimizi hafıza kaybının meydana geldiği durumlara çekiyor ve şöyle buyuruyor. İşlerinde, yaşamında ve tecrübelerinde nedenli bozukluk olurdu. Zira lehine ve aleyhine olan şeyleri, aldığı ve verdiği şeyleri, gördüklerini, işittiklerini, söylediği ve kendisine söylenen sözleri hafızasında tutamazdı. Kimin kendisine iyilik ettiğini, kimin kötülük ettiğini, kendisine faydalı ve zararlı olan şeyleri hatırlayamazdı. Sayısız defa bir yoldan gitse o yolu öğrenemezdi. Ömrü boyunca öğrenmeye çalışsa bir bilim öğrenemezdi. Ne de bir dine inanır, ne bir tecrübenin faydasını görürdü. Geçmişinde yaşadığı hiçbir şeyden ders çıkaramazdı. Hatta tamamen insanlıktan çıkardı. Evet, şüphesiz insanın hafızası vücuttaki en gizemli ve karmaşık sistemlerden biridir. Vücudun komuta merkezi olan beyin tarafından kontrol edilir. İnsan hafızası tüm anıların merkezi ve ömrümüz boyunca karşılaştığımız tüm olayların arşivlendiği yerdir. Hafızaya zarar gelirse sadece geçmişte zihnimizde olanların büyük bir kısmı silinmekle kalmaz, aynı zamanda gelecekteki işleyişimizi de bozar. Hafıza nimetinin karşısında unutma nimeti yer alır. Unutmayı nimet olarak görmemize şaşırabilirsiniz. Ancak unutmanın belki de dikkatimizden kaçan büyük bir nimet olduğu, onu hiçbir zaman bir nimet olarak algılamadığımız şüphe götürmez bir gerçektir. Ancak sevdiklerinin ölümüyle onları kaybedenler veya uzun süre görmeyerek özlem acısını tadanlar, çok sevdiğimiz insanların ölümünün veya sevdiklerimize duyulan özlemin unutmayla katlanılabilir hale geldiğini bilirler. İşte bu yüzden İmam Sadık aleyhisselam unutmayı bir nimet olarak görür ve şöyle buyurur. İnsan üzerinde hafıza nimetinden daha üstünü ise unutma nimetidir. Zira unutma olmasaydı hiç kimsenin hiçbir musibeti hafiflemezdi. Hiçbir pişmanlığı geçmezdi. Hiçbir kini ölmezdi. Konuşma ve kelimeleri ifade etme, bundan yararlananların daha az dikkat ettiği başka bir özelliktir. Metroda oturuyordum. İki kişinin sohbet ettiğini gördüm. Ancak onlardan hiçbir ses duyulmuyordu. Daha dikkatli baktığımda ikisinin de işitme engelli olduğunu ve sadece işaret diliyle konuştuklarını fark ettim. Bu sahneyi görünce sanki bir an uyanmış gibi oldum. Konuşma ve kelime nimetinin önemini birdenbire anlamıştım. İşitme engellilerin dünyası basit olmasına rağmen çok karmaşıktır. onlar da diğer insanlar gibi içsel heyecanlara ve duygulara sahiptir. Ancak onları ifade etme biçimleri onları diğerlerinden ayırır. İfadeleri en saf halindedir ve dünyaları renkli sessizliklerle doludur. Böyle bir durum yeni yürümeye başlayan çocuklarda da gözlemlenebilir. Konuşamazlar, sadece ağlayarak sorunlarını anne ve babalarına anlatmaya çalışırlar. Bu sorun açlık, uykululuk veya bez değiştirme de olabilir. Bebeğin ağlaması da Allah'ın bebeğe içgüdüsel olarak verdiği bir tür konuşma gücüdür. Çocuk büyüdükçe kendini savunmayı ve isteklerini ifade etmek için çığlık atmayı ve sesini yükseltmeyi öğrenir. Bu da kendi içinde zamanla şekillenen konuşma gücüdür. Bir yaşın sonlarında konuşma gücü şekillenmeye başlar. Çocuk basit kelimeleri veya sevdiği ve sık duyduğu kelimeleri söyleyebilir. Yavaş yavaş 2 yaşın sonunda çocuk ezberlediği kelimeleri bir araya getirerek cümle kurabilir ve konuşma gücü uygun zamanda kendini gösterir. İmam Sadık aleyhisselam dikkatimizi konuşma nimetine çekiyor ve şöyle buyuruyor. Ey Mufazzal, bak ki Allah insana nasıl konuşma nimeti verdi ve o bu güçle kalbinde gizli olanı söyleyebilir, düşüncesini ifade edebilir ve insanların iç dünyasını anlayabilir. Eğer bu konuşma yeteneği olmasaydı, başkalarını iç dünyasından ve düşüncelerinden haberdar edemeyen 4 ayaklı bir hayvana benzerdi. İmam Sadık aleyhisselam, dinleyicilerin zihninde oluşabilecek bir belirsizliğe de işaret ederek şöyle buyurur. Belki de bunun insanın icadı ve zekası sonucu ortaya çıktığını, insanın yaratılışına ve tabiatına verilmiş bir özellik olmadığını sanıyorsunuzdur. Konuşmasının da aynı şekilde insanlar arasında anlaşmalı olarak kurdukları bir şey olduğunu, bu sebeple farklı ümmetlerde farklı dillerin olduğunu düşünüyorsunuzdur. Yazı içinde aynı şekilde Arapça, Süryanice, İbranice, Rumca ve diğer farklı ümmetlerin dillerinde yazıldığı sebebiyle konuşma için nasıl anlaştılarsa ve yazı içinde aynı şekilde anlaştıklarını düşünüyorsundur. Bunu iddia eden kişi şöyle söylenir. İnsanın her iki işte de eylemi ve icadı olsa da o eylem ve icada ulaştıran şey, aziz ve yücelik sahibi Allah'ın halkına vermiş olduğu nimeti ve hediyesidir. Nitekim konuşmak için hazırlanmış bir dil ve düşünecek bir zihin verilmemiş olsaydı insan asla konuşamazdı. Aynı şekilde yazı için hazırlanmış bir avuç ve parmaklar olmasaydı asla yazamazdı. Bunun örneğini konuşmayan ve yazmayan hayvanlarda görebilirsiniz. O halde bunun temeli aziz ve yücelik sahibi yaratıcının fıtratı ve insanlara ihsan ettiği nimetidir. Neml suresinin 40. ayetinde şöyle buyrulur.
Bismillahirrahmanirrahim. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ
Şükredenlere mükafatları verilir. İnkar edenlere gelince Allah bütün alemlerden müstağnidir. İlim ve bilgi Allah'ın insana hediye ettiği nimetlerden biridir ve vücut yapısını, hedeflerine ulaşmak ve hayattaki işleyişini iyileştirmek için ondan yararlanabileceği şekilde yaratmıştır. Bilgi, her biri insana yücelmesi için gerekli olan din bilgisi ve dünya bilgisi olmak üzere iki bölüme ayrılabilir ve hiç kimse bu bilgilerden müstağni olduğunu iddia edemez. İmam Sadık aleyhisselam herkesin dikkatini bu konuya çekerek şöyle buyurur: "Dünyasını düzelteceği her şeyin ilmi kendisine verilmiştir." Aynı şekilde insana dünyasını düzene sokacağı özellikleri, ilimleri de verilmiştir. Örneğin tarım, ekim, toprağı kazma, koyunları ve sığırları gütme, yerden su çıkarma, türlü hastalıklardan iyileştiren ilaçları öğrenme, türlü mücevherlerin çıkarıldığı madenlere ulaşma, gemiye binme, denize dalma, türlü hayvanları, kuşları, balıkları avlama teknikleri, farklı çeşitlerde sanat, ticaret ve kazanç yollarını bilme gibi anlatması ve sayması uzun süren daha pek çok işin ilmi kendisine verilmiştir. Bu ilimlerle dünyadaki durumunu düzenleyebilmektedir. Dolayısıyla insana dinini ve dünyasını iyileştirebileceği ilimler verilmiş. Ancak kendisini ilgilendirmeyen ve yükleme takati olmayan alanlardaki ilimler kendisine verilmemiştir. Gayb ilmi, olacakların ilmi ve göğün üstünde ve yerin altında olanlar, denizin derinliklerinde olanlar, dünyanın diğer uçlarında olanlar, insanların düşünceleri rahimlerinde olanlar gibi bazı olmuş olayların ilmi de buna örnek gösterilebilir. Bunların ilimleri insanlardan gizlenmiştir. Bazı insanlar bu konularda ilim sahibi olduklarını iddia etmiş olsalar da ilmini iddia ettikleri konularla ilgili verdikleri hükümlerde ve bilgilerde açığa çıkarılan hataları, iddialarının batıl olduğunu ortaya koymuştur. Bak ve nasıl da insana dini ve dünyası için ihtiyaç duyacağı tüm ilimler verildiğini, kadrini ve eksikliğini görebilmesi için de diğer ilimlerin perdelendiğini gör. Her iki durumda insanın maslahatı içindir. Allah'ın hikmetiyle insanın bilmesinden mahrum bırakmayı uygun gördüğü ilimlerden biri de insanın ölüm zamanını bilmemesidir. Ve İmam Sadık aleyhisselam bu konuyu güzel ve detaylı bir şekilde nedenleriyle birlikte açıklamıştır. Hazret şöyle buyurur: "İlimlerin perdelendiğini gör. Her iki durumda insanın maslahatı içindir. Ey Mufazzal, şimdi de insana hayatı boyunca perdelenmiş şeylerin ilimleri üzerine düşün. Nitekim insan ömrü kısa olup ne kadar yaşayacağını biliyor olsaydı bilmekte olduğu ölüm zamanını beklemesi ve düşünmesi sebebiyle hayatından keyif alamazdı. Malı biten ya da bitmek üzere olan, yoksulluğu hisseden, malının bitmesinden ve yoksulluktan korkan kişinin durumunda olurdu. Bununla birlikte insanın ömrünün tükenmesi sebebiyle hissettikleri, malının tükenmesi sebebiyle hissettiklerinden çok daha farklıdır. Çünkü malı tükenen kişi telafi etmeyi ümit eder. Bu onu sakinleştirebilir. Ancak ömrünün tükeneceğini bilen kişiye ümitsizlik hakim olur. Diğer yandan insan uzun ömürlü ise ve bunun bilgisi kendisine verilmişse, uzun yaşayacağına güvenerek dünya lezzetlerine ve günahlarına dalar. Dünya lezzetleri ve günahlardan tüm arzularını yaşadıktan sonra ömrünün sonunda tövbe etme düşüncesiyle hareket eder. Allah kullarından bu yola razı olmaz ve bunu kabul etmez. Bir kölen olsaydı ve bir yıl boyunca seni gazaplandırıp bir gün veya bir ay razı edecek şekilde hareket etse, bunu kabul eder miydin? Böyle bir köle senin için iyi bir köle olmazdı. Aksine her konuda, her zaman, her durumda sana itaat etmesini ve doğru davranmasını beklerdin. Evet değerli dinleyicilerimiz, Tefhid-i Mufazzal isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir bölüteri web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, İman Nuru isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Fransız şarkıcı Melanie Diams'ın İslam dinini benimseme macerasını sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Bayan Diams şöyle diyor: İslam dininin yayılması benim yaşamıma neşe, huzur ve güven duygusunu getirdi. Eğer ben yeni yaşamımda huzur ve neşe hissediyorsam bunu Allah'a olan imanıma borçluyum.
Bazıları İslam dinine yönelişin sadece sıradan insanların arasında yaygın bir mesele olduğunu düşünebilir. Oysa bu semavi dini benimseyen insanlara bakıldığında İslam'ın iman nuru ve güçlü mantığı, hakikat peşinde olan insanları hangi kesimden olurlarsa olsunlar kendine doğru çektiği anlaşılır. Buna göre de birçok bilgin, aydın, düşünür, politikacı, sporcu ve sanatçı da son semavi ve en mükemmel din olan İslam dinini benimseyen insanların arasında yer alıyor. Fransız rap müziği şarkıcısı Bayan Melanie Georgiades ya da sanat dünyasındaki adıyla Melanie Diams, bir süre şarkıcılığın doruk noktasında yaşadıktan sonra gerçek huzur ve saadeti İslam dininde buldu ve Müslüman oldu. Bayan Diams'ın yaşam öyküsü İslam dinini benimseyen diğer insanların yaşam öyküsü gibi ilginçtir.
Melanie Diams 1980 yılında Kıbrıs adasında Yunan bir baba ve Fransız bir annenin evliliklerinin meyvesidir. Melanie çok zor bir çocukluk dönemini geride bıraktı. Melanie'nin ailesi mali açıdan uygun durumda değildi. henüz 4 yaşındayken daha iyi bir yaşam umuduyla ailesiyle beraber Fransa'ya göç etti. Ancak Fransa'da da ailenin durumu iyileşmedi. Bilakis 7 yaşına geldiğinde anne ve babasının boşanmasına sebebiyet verdi. Böylece Melanie'nin hayatında önemli bir değişiklik yaşandı ve Melanie esirgeme kurumuna verildi.
Ancak 1994 yılında Melanie'nin yaşamı değişmeye başladı ve şarkıcılık alanında sergilediği yetenekle bu sanata yöneldi ve daha sonraları Fransa'nın Rap Prensesi unvanını ve birçok ödül kazandı. Ancak şarkıcılık, şan, şöhret, para ve servet Melanie'nin huzursuz ruhunu tatmin etmeye yetmedi ve 2007 yılında şiddetli bir depresyona yakalanarak hastaneye kaldırıldı. Bir yıl sonra Melanie Diams derin bir değişimle karşılaştı ve sanki içinde bulunduğu ve onu intihar etme noktasına kadar sürükleyen vahim durumdan bir kurtuluş yolu bulmuş gibi oldu. Evet, Melanie rahmet ve huzur dini olan İslam dinine yönelmişti.
Bayan Melanie Diams bu ruhi değişimini şöyle anlatıyor. Gerçekte bende bağnazlık ve her türlü kötülüğe karşı sevgi, şefkat, barış ve ahlak işareti olan bir değişim gerçekleşti. Akıl hastanesi, delirmek, boşluk noktasına gelmek gibi kötü bir maziye karşın Müslüman olunca adeta yeniden doğmuş gibi oldum. İslam dini bende büyük değişiklikler yarattı. Zira özellikle ben bir ömür şan ve şöhret peşinden koşmuş, bu uğurda çaba harcamış biriydim. Ama kendi kendime dedim ki, yeter artık. İlerlemek için biraz büyü. Bugün ben istediğim huzura kavuştum. Aslında benim öyküm diğer birçok sanatçının öyküsüne benziyor.
Tahran Radyosu.
Yeni Müslüman Bayan Diams, acaba müziği Allah'a imanla mı değiştin sorusuna cevaben şöyle diyor. Bu ikisini asla birbiriyle mukayese edemem. Bugün ben ancak Allah için ve ona olan aşkım için yaşıyorum. Artık yalnızlık duygusu ve kaygı hissetmiyorum ve yaşamım anlam kazandı. Bu her gün yaşadığım bir gerçektir ve ben her gün 5 kez canı gönülden dua ediyorum, yani namaz kılıyorum.
Batı dünyası mutluluğun sınırsız para ve dizgini kopmuş, sınırsız özgürlükte yattığını telkin etmeye çalışıyor. Oysa gerçek şu ki, insanın kemale ermek isteyen ruhu maddiyatın çok ötesinde yüce ülkülerin peşindedir. Bu konuda Melanie şöyle diyor, bazı insanlar biz Müslümanların bazı kısıtlamalar yüzünden mutlu olmadığımızı ve toplumda yaygın olan gelenekler dışında mutlulukları benimsememiz zor ve imkansız olduğunu düşünebilir. Bu yüzden de her ne pahasına olursa olsun elde edilen para ile mutlu olabileceklerini zannedebilir. Oysa bugün benim için bunlar anlam taşımıyor ve başka şeyler daha cazip geliyor.
Bir zamanlar ünlü bir rap şarkıcısı olan Melanie Diams şimdi batı ve rap müziği hakkında şöyle diyor. Ben artık müzik dinlemiyorum. Bana kibir, şiddet, tüketicilik ruhu gibi durumları dayatan batı ve rap müziğini sevmiyorum. Zira rap müziğinin acı gerçekleri yaratabildiğini düşünüyorum ve bence bunları benimsemek saflıktır. Ben artık değiştim ve değişime uğradım. Bundan başka ben bir anneyim ve artık şarkıcılık ortamıyla hiçbir ilişkim kalmadı.
Ancak İslam dininin Melanie Diams gibi ünlü bir sanatçı tarafından benimsenmesi ise bu semavi dinin muhaliflerini ve bağnaz çevreleri öfkelendirdi. Bu zümre Melanie'nin imajını zedelemek ve İslam dininden el çekmeye zorlamak için namertçe uygulamalarda bulundu. Özellikle Diyams Müslüman olduktan sonra İslami hicap ve tesettürünü koruma üzerinde ısrar ettiği halde bazı Avrupa ülkelerinde ve de özgürlük iddiasında bulunan Fransa'da Müslüman kadınların İslami tesettür ve hicabına karşı yoğun kısıtlamalar getiriliyor.
Melanie bu konuda şöyle diyor. Müslüman olduktan sonra Paris'te eski fotoğraflarımın yayımlanması çok çirkin bir oyundu. Bunlar beni rahatsız ediyor. Onlar benim özel fotoğraflarımı çalmıştır. Melanie muhaliflerine gönderme yaparak şöyle devam ediyor. Her insan yaşamında mutlu olduğunu beyan etme hakkına sahiptir. O zaman neden ben bunu başkalarıyla paylaşmamalıyım ki? Güya benim başörtüm Fransa'da büyük bir soruna dönüşmüş. Çünkü birçok kişiden bunun siyasi ve isyancı bir hareket olduğunu duydum. Sonunda Melanie Diyams 2015 yılında Melanie, Fransız ve Müslüman başlıklı bir kitap yazdı ve içinde muhaliflerin iftiralarına cevap vererek inancını savundu.
Gerçekte Bayan Diyams'ın İslam dinine ve İslami tesettüre olan inancı, muhaliflerin tacizi ve karalama kampanyaları ile vazgeçmeyeceği kadar güçlüydü. Melanie bu konuda da açıkça şöyle diyor. Ben anlamıyorum. Nasıl olur da imandan söz edilebilir ama hicapsız olunur? Bu ikisi birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Melanie Fransa'da yayınlanan Express dergisine verdiği mülakatta da hicap hakkında şöyle diyor. Acaba başörtülü ve tesettürlü bir kadın veya İslam dinine yönelik bir insanın fikri ve duygusal bağımsızlığı olamaz mı? Oysa hicap bu kadına şecaat, kişilik, sabır, güçlü iman ve maneviyat sunuyor. Benim hicabım Allah ile olan ilişkimdir. Ben tek başıma İslami tesettüre karar verdim. Benim tüm vücudumla ve tüm organlarımla hicaba uymam gerektiğine inanıyorum. Kalabalık ortamlarda bana baktıklarında şimdi kendimi çok rahat hissediyorum. Ben hicapla kendimi keşfettim.
TF1 kanalının sunucusu Melanie Diyams'la görüşmesi hakkında şöyle diyor. Melanie sözlerinde hicap ve İslami giyimle ilgili özgürlükten söz etti ve İslami giyimin kendisini özgür hissetmesine yardımcı olduğunu söyledi. Üstelik bu özgürlüğün kendi seçimi olduğunu vurguladı. Yani her yaptığı özgürce yapılmıştır. Üstelik vücudunu başkalarının gözü önünde sergilemeden. Melanie bu mülakatta da şöyle diyor. Başörtülü kadınların haklarına uyulmaması büyük talihsizliktir. Bu kadınlar bağnazlıkların kurbanı oluyor.
Batı dünyası garezkar bir şekilde yürüttüğü geniş kampanyalarla tekfirci sapkın terör örgütlerinin batıda işledikleri cinayetlerin İslami düşüncenin ürünü olduğunu telkin etmeye çalışıyor. Böylece tüm Müslümanları terörist olarak tanıtıyor. Oysa ilginçtir ki bu tür sapkın terör örgütlerinin hemen hemen tümü batılı devletlerin mali ve askeri yardımları ile türemiştir. Ancak batı dünyasının İslam karşıtı medya organları ne zaman Avrupa'da bir terör eylemi gerçekleşirse hemen karalama kampanyaları başlatıyor ve radikal sağ örgütler İslam karşıtları Müslümanları tekfirci teröristlerin ortağı ilan ediyor ve sonuçta onların can ve mal güvenliğini tehlikeye atıyor. Bu durumun bir örneği Fransa'da Ocak 2015'te Charlie Hebdo Mizah dergisine düzenlenen saldırısından sonra yaşandı ve Fransa'da yaşayan Müslümanlar radikal örgütlerin tacizleri ve tehditlerine maruz kaldı.
O günlerde Melanie Diyams bir mesaj yayımlayarak söz konusu terör saldırısını kınadı. Melanie mesajında şöyle dedi. Ben bir Fransızım, ben bir Müslümanım ve ben de Bu olaydan etkilenerek üzüldüm. Ben bu tür şiddet ve barbarlığın İslam adına yapılıyor olmasından rahatsız oluyorum. İslam dini şiddet ve terörü men etmiştir ve barış ve huzur istemektedir. İslam dini intikam veya cinayeti öğretmez. Bilakis iman nurunu yaygınlaştırmakla insanların davranışını iyiliğe doğru yönlendirir. Suç ve cinayet, ırkçı düşünceleri olan cahil insanların işidir. Milani ayrıca radikal kesimlerin bu hadiseye tepkisine de değinerek şöyle devam ediyor. Ben nefret ve şiddet korkusundan evimin kapısını kapatmıştım. Bu durum şeytanın oyunudur ve herkesin bu oyunu engellemesi ve kin ve nefretin artmasına mani olması gerekir.
Melanie Diams şimdi yaşamını İslami ve insani yüce hedefler doğrultusunda kurduğunu belirterek yeni inancı hakkında şöyle diyor. İslam dini, büyüdüğüm din yani Hristiyanlıktan çok daha sade ve daha aydındır. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin tarihini okuyorum. Ben bu insanlardan sabır ve bağışlamayı öğrendim. Melanie İslam dininin onu nasıl etkilediğini şöyle anlatıyor. İslam dininin yayılması benim yaşamıma neşe, huzur ve güven duygusunu getirdi. Eğer ben yeni yaşamımda huzur ve neşe hissediyorsam bunu Allah'a olan imanıma borçluyum.
Değerli dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi sohbetimizi ve ardından masalımızı dinleyeceğiz.
Peri masalları aslında hepimiz çocukken büyük babalarımızdan, büyük annelerimizden duyduğumuz sade ama aynı zamanda güzel masallardır. Ve bu masalları duyunca hepimiz hayal dünyası yolculuğuna çıkmışızdır. Aslında peri masalları ve efsaneleri sade görünüşü ve basit sözcüklerinin adında derin düşünceleri barındıran masallardır. Ve bazı araştırmacıların da tabiriyle bu tür masallar ilkel beşeri toplulukların ve hatta günümüz insanların renkli rüyalarının yansımasıdır. Bu tür rüyalar masalı anlatan ve dinleyenlere hayal gücünü kullanarak gerçek dünyanın biraz ötesine ulaşılmayan ufuklara seyahat etmelerine ve yepyeni duyguları tecrübe etmelerine de imkan sağlıyor.
Peri masalları ve efsanelerinde yer yer bir dizi sırlar ve mesajlar yatıyor. Halk edebiyatı ve sıradan insanların yaşam tarzı üzerine geniş araştırma ve incelemeler yapan Alman Grimm kardeşler Jakob ve Wilhelm, efsanelerin aslında eski mitolojik maceraların birer parçası olduğunu belirtiyor. Grimm kardeşlere göre eski masalları incelemek ve onları yeniden düzenlemek suretiyle eski mitolojileri yeniden canlandırmak mümkün. Grimm kardeşler pehlivanlık ve büyü içerikli masalların Hint ve Alman kavimlerden kaynaklandığına inanıyor. Bu kardeşler bu gibi masalların kavimlerin arasında yaşanan göç ve kültür alışverişi sayesinde dünyanın başka kavimleri arasında yaygınlaşır.
Ancak İngiliz antropolog Edward Taylor'un mitolojilerinin ve günümüz toplumlarında izleri ve yeni efsanelerin gelişim ve değişim süreci hakkında yaptığı derin ve geniş araştırmalar, başka antropologları da efsaneleri daha dakik ve daha bilimsel bir şekilde incelemeye yöneltti. Taylor'dan sonra Andrew Long da çeşitli yörelerin halk masallarından birbiriyle karşılaştırmaya başladı ve bu masalların ve efsanelerin kökleri çok eskilere dayandığı sonucuna vardı. Belki bu yüzden bazıları efsanelerle mitolojilerin bir olduğuna inanıyor. Gerçi efsane ile mitoloji arasında çok ince bir sınır bulunuyor. Fakat mitolojilerle peri masalları arasında birçok ortak yön de dikkat çekiyor. Ama yine de ikisinin arasındaki farklılıkları da az sayılmıyor ve bu yüzden iki ayrı kategoride yer almalarına neden oluyor.
Tahran Radyosu.
Değerli dinleyiciler, peri masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölüme bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Çok eski zamanlarda uzak bir diyarda bir anne oğlu ile yaşıyordu. Bir gün anne oğluna şöyle dedi: "Oğlum, al şu parayı, git çarşıdan biraz ekmek al, getir." Çocuk parayı aldı ve evden çıktı. Yolda giderken birkaç yaramaz çocuğa rastladı. Yaramaz çocuklar zavallı bir kediye ip bağlamış, kediyi sağa sola sürüklüyordu. Çocuk kediyi acıdı ve çocuklara, "Acaba kediyi satar mısınız? Kaça satarsınız?" diye sordu. Yaramaz çocuklar da, "Evet, satıyoruz. Çok ucuz. Ekmek fiyatının yarısına," dediler. Çocuk elindeki tüm parasını verdi ve kediyi satın aldıktan sonra serbest bıraktı ve ardından kediyle beraber eve döndü. Annesi oğluna bağırıp çağırdı: "Neden böyle bir şey yaptın?" Çocuk tüm macerayı annesine anlattı ve şöyle dedi: "Eğer bugün ekmek yemesek ne olur acaba?"
Ertesi gün anne yine oğluna biraz para verdi ve kasaba gidip biraz et satın almasını istedi. Çocuk yine aynı yolda giderken yine aynı yaramaz çocuklara rastladı. Yaramaz çocuklar bu kez zavallı bir köpeğin etrafını sarmış köpeği tekmeliyordu. Çocuk yine hayvana acıdı ve çocuklardan sordu: "Çocuklar, bu köpek satılık mı? Eğer satılıksa fiyatı nedir?" Çocuklar da yine "Evet, satıyoruz, çok ucuz, et fiyatının yarısına," dediler. Çocuk elindeki tüm parayı verdi ve köpeği satın aldı ve yanında eve götürdü. Anne oğlunu görünce tekrar bağırıp çağırmaya başladı: "Yahu, ben senin elinden ne yapayım? Benim ticarethanem yok ki." Çocuk yine tüm macerayı anlattı ve şöyle dedi: "Eğer bugün et yemesek ne olur acaba?"
Yine ertesi gün anne çocuğuna biraz para verdi ve bu kez de bayağı tembih ettikten sonra oğluna gidip biraz kuyruk yağı satın almasını söyledi. Çocuk yine aynı yolda giderken yine aynı yaramaz çocuklara rastladı. Yaramaz çocuklar bu kez zavallı bir fareyi yakalayıp fareyi yakmak istiyordu. Çocuğun yüreği yandı ve sordu, bu fare satılık mı? Eğer satılıksa fiyatı nedir? Çocuklar da yine evet satıyoruz, çok ucuz. Kasapta kuyruk yağı fiyatının yarısına dediler. Çocuk elindeki tüm parayı verdi ve fareyi satın aldı ve yanında eve götürdü. Anne bu kez hiç ses çıkarmadı ve oğlunu görmemiş gibi davrandı.
Günler geçti. Çocuk her gün ırmağın kıyısına gidiyor, orada balık avlıyordu. Çocuk daha sonra balığı temizliyor ve balığın başını ve içini kediye ve köpeğe veriyor ve temizlediği balığı da eve götürüyordu. Günlerden bir gün çocuk evde otururken köpek balıkların birinin ağzında güneş gibi parlayan bir taş buldu. Bu taş sihirli bir taştı ve adı da gece ışığı geferiydi. Köpek taşı çocuğa verdi. Çocuk çok şaşırmıştı. Taşı sınamak için dilinin altına koydu ve şöyle niyet etti. Ey gece ışığı gevheri, soframızın yemek dolu olmasını arz ediyorum. Bir anda ortada duran sofranın üzeri türlü ve rengarenk yemeklerle doldu. Hepsi büyük bir sevinç ve mutluluk yaşıyordu. Sofranın başına geçtiler ve kendilerine güzelce bir ziyafet çektiler.
Günlerden bir gün çocuk evden dışarı çıkmış geziniyordu. O sırada ağanın kızını gördü ve bir anda kıza çarpıldı. Çocuk annesinden ağanın kızını istemeye gitmesini istedi. Ama annesi tepki gösterdi. Yahu oğlum sen nere? Ağanın kızı nere? Sen nasıl ağanın kızını istersin? Bizim şu 7 katlı gökte bir tek yıldızımız bile yok. Ama bu sözler çocuğu vazgeçirmeye yetmedi. Ve annesine her ne şekilde olursa olsun gidip ağadan kızı istemesini söyledi. Çocuğu onun ısrarını gören anda mecburen yola çıktı ve ağanın kızını istemeye gitti. Ağa kadını görünce ne istediğini sordu. Anne de kızını istemeye geldim dedi. Ağa anneyi başından savmak için şöyle dedi. Tamam benim sözüm yok. Ama kızımı istiyorsan 40 deve altın isterim.
Bu sözleri duyan yoksul anne üzülerek eve döndü ve macerayı oğluna anlattı. Çocuk da annesine merak etmemesini, bu sorunun halledeceğini söyledi. Ertesi gün ağa uyandığında evinin önünde altın yüklü 40 deve duruyordu. Bu manzara karşısında şaşkına dönen ağa bu kez anneye şöyle dedi. Şimdi de senden her şey altın olan bir saray isterim. Kadın yine üzgün üzgün eve döndü ve macerayı oğluna anlattı. Çocuk yine annesine teselli etti ve bu sorunu da çözeceğini söyledi. Ertesi sabah ırmağın kıyısında altın bir saray hazırdı. Sarayı gören ve dili tutulan ağanın artık başka mazereti yoktu ve bu yüzden kızını çocuğa verdi.
Bu maceranın üzerinden birkaç gün geçti. Köylü bir çocuk ile evlenmek istemeyen ağanın kızı babasına bir çare bulmasını ve çocuğun sırrını öğrenmesini istedi. Ağa ne yapacağını bilemiyordu. Bu yüzden yakında bulunan büyücü bir kadını çağırdı ve ondan yardım istedi. Büyücü bu işi bir an önce halledeceğini söyledi. Büyücü kadın köylü çocuğun her gün yoksul insanları topladığını ve onlara yiyecek ve giyecek bir şeyler dağıttığını duydu. Bu yüzden yoksul bir insanın kılığına girerek çocuğun evine gitti.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızı gelecek bölümde devam edeceğiz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli sohbetimizin bu bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu programı İslam Peygamberi ve Pak Ehli Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamamızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim.
Yüce Allah, Ankebut suresinin 45. ayetinde şöyle buyuruyor. Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. Bu ayette Yüce Allah genel çizgileri belirlemek üzere İslam peygamberine şöyle emrediyor. Sana vahyedilen kitabı, yani Kur'an-ı Kerim'i oku. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de insan için bu dünyada ve ahireti için gerekli olan her şey beyan edilmiştir. O zaman onu oku ve talimini yaşamında uygula ki dünya ahiret saadetin güvence altına alınsın. Gerçekte talim amaçlı olan bu emrin ardından Yüce Allah ikinci emre, yani terbiye amacına geçiyor ve namaz kıl şeklinde buyuruyor.
Namazın en önemli tesirlerinden biri günahları silmesidir. Namaz, günahları silmenin ve ilahi mağfiret ve aftan yararlanma vesilesidir. Bir gün İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden sorar. Eğer evinizin yanı başında içinde duru ve temiz bir su akan bir nehir varsa ve siz de günde 5 kez onda yıkanıyorsanız, Ancak bedeninizde kir ve pislik diye bir şey kalır mı? Sahabe hayır diye cevap verdi. Allah Resulü ise şöyle buyurdu. Namaz da işte bu akan nehir gibidir. İnsan ne zaman namaz kılarsa iki namaz arasında işlediği günahları silmiş olur. Bu sözlerden anlaşıldığı üzere günah yüzünden insan ruhu ve kalbinde ortaya çıkan yaralar namaz ile şifa bulur ve kalplerin pası silinir.
Namazın talim ve terbiye bakımından bir önemli özelliği insanı gelecekte günah işlemekten alıkoymasıdır. Çünkü namaz insanın iman ruhunu güçlendirir ve gölünde takva fidanını eker ve geliştirir. İman ve takva ise günaha karşı en güçlü engellerdir ve bu da Ankebut suresinin 45. ayetinde anlatılan namazın günahtan ve münkirlerden uzak durma üzerindeki etkisidir. Üstelik namaz gafleti de engeller. Gerçekte hak yolunu izleyenlerin en büyük sorunu yaratılış gayesini unutmaları ve maddi ve geçici lezzetlerin içine batıp gitmeleridir. Ancak namaz her gün 5 vakit ve kısa aralıklarla kılındığı için sürekli insanı gaflete kapılmaması konusunda uyarıyor ve neden yaratıldığını hatırlatıyor. Bu ise büyük bir nimettir ki insan günde birkaç kez uyarılacak bir aracı bulunuyor.
Tahran Radyosu.
Namaz ayrıca bencillik ve kibiri de yok eder. Çünkü günde 5 vakit namaz kılan ve defalarca Yüce Allah huzurunda başını secdeye koyan ve kendini de onun azameti karşısında küçücük bir zerre gibi gören insan, kibir ve bencillik perdelerini aralar ve gerçekte içindeki her türlü kibir ve üstünlük taslama duygusunu da yok eder. İşte bu yüzden İmam Ali Aleyhisselam İslami ibadetlerin felsefesi yer alan ünlü bir hadiste imandan sonra aynı hedefi beyan eden ilk ibadetin namaz olduğunu belirterek şöyle diyor. Yüce Allah imanı insanları şirkten arındırmak için vacip kıldı ve namazı da kibirden.
Namaz insanın manevi açıdan kemale ermesi ve ahlaki faziletlerini geliştirmesinin aracıdır. Çünkü insanın maddi sınırlı dünyadan ve tabiat aleminin dört duvar arasında göklerin melekutuna götürüyor ve meleklerle aynı seviyeye getiriyor. Ve insan hiçbir aracıya ihtiyaç duymaksızın Rabbinin karşısında duruyor ve onunla konuşuyor. Bu amelin her gün tekrarlanması, üstelik Allah'ın azamet, rahmaniyetine vurgu yapılması ve ondan yardım talep edilmesi, İnsanın ahlaki faziletlerinin gelişmesi üzerinde önemli etkisi söz konusudur. İmam Ali Aleyhisselam bir hadiste namaz muttaki insanların Allah katına yakınlaşma aracı olduğunu beyan etmiştir.
Namaz insanın diğer amellerine değer ve ruh kazandırır. Çünkü namaz insanda ihlas ruhunu canlandırır. Namaz, has niyet, pak sözler ve ihlaslı amellerden oluşan bir ibadettir. Bu ibadetin günde 5 vakit tekrarlanması insanda diğer iyi amelleri yerine getirme ruhunu canlandırır ve ihlas ruhunu güçlendirir. İmam Rıza Aleyhisselam namaz felsefesinin sorulduğu bir mektuba verdiği cevapta şöyle buyurmuştur. Namazın teşrii sebebi Yüce Allah'ın Rabbaniyetini ikrar etmek ve şirk ve putperestlikle mücadele ve Allah huzurunda huşu içinde kıyam etme ve geçmişteki günahları itiraf etme ve af talebinde bulunmadan ve ayrıca her gün Allah'a saygı göstermek için her gün alnını yere koymaktan ibarettir. Yine amaç insanı sürekli uyarmaktır ki gaflet tozu kalbine oturmasın. Kibire kapılması huşu içinde olsun, dini ve dünyasının muhibetlerinin artmasını talep etsin. Bundan başka namaz sayesinde gerçekleşen gece gündüz Allah'ı zikretmek insanın kendi Mevlasını, onu yaratanı unutmamasına vesile olur. Ayrıca asi ruhun ona galip olmasını engeller. Allah'a yönelik bu bilgi ve onun huzurunda kıyam etmek insanı günah işlemekten alıkoyar ve türlü fesatları engeller.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Muhterem dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılap rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi üretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Hamine'yi maddi ve manevi günahların sonuçlarını açıklıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamine'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. İnsanın işlediği günahlar, bu çeşitli ihlaller, şehvet ve dünya sevdası ve dünya malı için hırs ve tamahkarlık ve dünya makamına sarılmak ve insanın elindeki mal varlıklarında bencil olmak ve haset ve hırs ve gazap olan işler kesinlikle insan vücuduna iki etkisi olacaktır. Bir etkisi manevidir ki ruhu maneviyattan uzaklaştırır, nuraniyetten çıkarır, maneviyatı insanda zayıflatır ve ilahi rahmetin yolunu insana kapatır. Bir diğer etkisi sosyal mücadele sahnesindedir. Yaşam hareketinin azim ve direniş ve insan iradesinde iktidarın gösterilmesi gereken yerde bu günahlar insanın yakasına yapışır ve eğer bu zafiyeti telafi edecek başka sebep olmazsa insanı ayaktan düşürür. Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılap rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi üretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Heft Evrenk.
Değerli dinleyiciler, Heft Evrenk adlı programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Mazenderan ilindeki son gezimizde Mazenderan müziğine özgü bazı müzik aletlerini tanıyacağız. Ve Mazenderan'ın Hint asıllı kavimlerinden ve bu bölgenin müziğine olan etkilerinden bahsedeceğiz. Ve programın sonunda güzel bir Mazenderan ninnisi dinleyeceğiz.
Son birkaç program boyunca Mazenderan'daki farklı müzik türlerini tanımanın yanı sıra bu bölgedeki bazı önemli enstrümanları da tanıdık. Mazenderan'ın antik müziğinden kalan enstrümanlardan birine kırne denir. Kırne, bu şehir bölgesinde yaygın olan tekney çalgısına çok benzeyen kamışlı üflemeli çalgılar ailesindendir. Bu enstrüman 300 yıldan fazla bir süredir unutulmuştu ve Mazenderan'daki Amul şehrinin yıkıntılarında bulunduktan sonra yeniden canlandırıldı.
Kırne 5 santimetre olup iki ana parçadan oluşmaktadır. Ana gövdesi kamıştan yapılmıştır ve dibine inek boynuzundan yapılmış konik bir kısım takılmıştır. Kırne bugün Mazenderan bölgelerinin müzik gruplarının çoğunda kullanılmaktadır. Bu çalgı daha çok düğün törenlerinde deserkuten çalgısı ile birlikte çalınır. Şimdi deserkuten eşliğinde kırne enstrümanının güzel sesini dinleyeceksiniz. Dinlemiş olduğunuz müzik Mazenderanlı sanatçı çifti kırne çalan Perviz Abdullahi ve deserkuten çalan eşi Güldeste Zare tarafından icra edildi.
Mazenderan köylerinde geleneksel bir düğüne giderseniz kesinlikle kadın çevrelerinde çalınan müziğin farklı bir türünü duyacaksınız. Köy kadınları basit enstrümanlarla çalıp heyecan ve coşku yaratır. Bu basit araç bir çeşit leğenden başka bir şey değildir. Bu araca teşte lak denir. Geçmişte daha çok kullanılan lak, Mazenderan'da tahılları temizlemek için tepsi olarak kullanılan, ayrıca sofra başında içine pişmiş pirinç dökülen vesaire bir tür ahşap kaptır. Bu tür çalma leğen nevazi, leğen çalma denir. Günümüzde köylü kadınlar leğen çalmak için büyük metal tepsiler veya metal leğenler kullanıyor ve çalarken kulağa daha çekici gelmesi için üzerine bir fincan tabağı ve birkaç madeni para atıyorlar.
Leğen çalma Mazenderan'daki güzel kültürel tezahürlerden biridir. Mazenderan'daki müzik sanatı hocalarından biri Said Celal Muhammed'i bu enstrümanı Mazenderan müziğinde kullanmaya çalışmış ve onu kırne, karnay gibi diğer enstrümanlarla birlikte güzel bir şekilde sergilemeye çalışmıştır. Teşte Lake Keten grubundaki Mazenderanlı kadınların leğen çalımını hep birlikte dinleyelim.
Müzik, diğer birçok sanat ve kültür gibi farklı ortamlardan ve kültürlerden etkilenir ve değişir. Mazenderan müziğinde de müzisyenlik yapan Hint kökenli kavim, Mazenderan müziğinin korunmasında ve aktarılmasında çok etkili olmuştur. Mazenderan halkı bu kavme Godar der.
Godarlar bir dönem göç etmek zorunda kaldılar. Bazı tarihçiler bu konunun 5. Behram'ın saltanat dönemiyle ilgili olduğunu düşünürler. Hamdullah Mustafa diyor ki, Behram döneminde mutrıpların işi arttı. Öyle ki mutrıplar artık günde 100 dirhemle yetinmezdi. Behram-ı Gur Hindistan'dan mutrıplık için 2000 çingeni getirdi. Ve bu çingenilerin nesli İran'da hala mutrıplık yapıyor. Godar kavmi sanatçıları Doğu Mazenderan müziğinin gelişmesinde ve evriminde oynadıkları önemli role ek olarak Doğu Mazenderan müziğinde Mazenderan müziğinin Godar anlatımı olarak adlandırılan benzersiz bir üslubun anlatıcılarıydı.
Tahran Radyosu.
Godarlar Kuzey, Horasan, Türkmen Sahra ve Ketul bölgesinin müziğinin bazı özelliklerini Mazenderan'ın doğusundaki bölgelere aktarmışlar. Ayrıca Türkmen ve Kuzey Horasan müziğinden dutar ve kamança gibi bazı çalgıların aktarılmasında çok etkili olmuştur. Dudak melismaları icra etmek Godar özelliklerinden ve anlatılarından biridir. Aslında melismaları dudaklarıyla icra eden herhangi bir şarkıcının Godar'ı olduğu söylenebilir.
Godar kavminden Mazenderan'ın önde gelen müzisyenlerinden biri rahmetli Nizam Şikarçıyan'dır. Şikarçıyan bölgedeki en önemli ve özgün Godar müzisyeni olarak kabul edilir. Faaliyet gösterdiği yıllarda Doğu Mazenderan müziği üzerinde büyük bir etki bıraktı ve Mazenderan'ın özgün müziğini yok olmaktan kurtardı. Şimdi Üstad Nizam Şikarçıyan'ın icrasıyla Derviş melodisini dinleyelim. Üstad Nizam Şikarçıyan'ın sesi ve kamança çalımıyla Derviş adlı güzel Mazenderan müziğini birlikte dinledik.
Mazenderan müziği köklü bir müzik olarak bilinir ve icra edilen ezgiler daha çok aynı bölgeyi betimler. Mazenderan ezgileri her dinleyicinin Mazenderan geleneklerini iyice tanımasını sağlar. Mazenderan'da bu ilin kültürel ve geleneksel meselelerini iyi bir şekilde ve nesilden nesile yerel şarkılar şeklinde başkalarına aktarabilen birçok usta var.
Mazenderan müziğini iyi bilen ve halk tarafından faaliyet göstermiş olan Mazenderan müziğinin büyüklerinden Muhammed Rıza İshaki Gürci, Ebul Hasan Hoşro, Seyyid Cemal Muhammedi, Nur Muhammed Talebi, Nurullah Alizade ve Aşkali Şikarçı sayılabilir. Bu kişilerin her biri üslup sahibi olan Mazenderan müziğinin büyükleri olarak bilinir.
Doğduğumuz andan itibaren hepimizin birlikte büyüdüğü inişsiz müziklerden biri de ana dilimizde bulunan ninnilerdir. Ninni, belirli bir bölgeye özgü olmayan popüler ve evrensel bir şarkıdır. ninniler binlerce yıldır çocukların kulağına fısıldanan, geçmişin zengin kültürünü müziğin diliyle aktaran huzur verici bir müziktir. Bir annenin çocuğu için umutlarından ve hayallerinden endişelerine kadar farklı temaları olan bir ninni çocuğu sakinleştirir, ona ve anneye keyifli bir uyku sağlar. Tatlı Mazenderan dilinde ve Banu Melik sesiyle güzel Maman Geri ninnisini dinleyin.
Değerli dinleyiciler, Hevsev Reng isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya dek mutlu ve esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098
21-22-01-36-82. Ayrıca çift 0-98-21-22-01-36-82 veya çift 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Oh,